Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 1 Mer 1401, Hicri Kameri 26 Safer 1444 ve Miladi 23 Eylül 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi rumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol ve Kutsal Sama Haftası isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle bildiri yayınladı. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, düşmanlar İran'a askeri saldırı gücü yok dedi. Cumhurbaşkanı reisi İran'a karşı iddia edilen güvenlik taleplerinin geçersiz olduğunu söyledi. Reisi, insan hakları konusunda Batı'nın ikili standardı, insan hakları ihlallerinin en büyük örneğidir, dedi. Devrim muhafızları İran halkının bilincini takdir etti. Ve Türkiye'de faiz indirim süreci devam ediyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle bir bildiri yayınladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Kutsal Savunma Haftası'nın başlaması münasebetiyle yayınladığı mesajda şunları vurguladı. Şehitlerin mesajı budur. Şeytanlara karşı durmak zafere, korku ve kedere son verir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Kutsal Savunma Haftası ve Lalelerin Misafirliği günü münasebetiyle yayınladığı mesajda şunları vurguladı. Güç ve baskı sonunda zafere ve korkunun ortadan kaldırılmasına yol açacaktır. İslam İnkılabı rehberinin mesajı ülkenin dört bir yanında Lalelerin Misafirliği başlığı ile güzel koku ve şehitlerin mezarları çiçek yağmuruna tutulurken Veli Fakih'in Gaziler ve Şehitler İşleri Vakfı temsilcisi Hüccetül İslam ve Müslümin Şükri tarafından Tahran'ın Beşli Zehra Şehitler Bahçesi'nde okundu. İslam İnkılabı Rehberi Bürosu'nun bildirdiğine göre Ayetullah Hamenei, Kutsal Savunma Haftası sevgili şehitlerin anısını ve isimlerini onurlandırmak ve mesajlarını duymak için en iyi ve en uygun zamandır vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı rehberi sözlerini şöyle sürdürdü. Şehitlerin mesajı hazır kalplere ve dinleyen kulaklara müjdedir. Ayetullah Hamenei ayrıca bu mesaj hayat, güç ve umut verir ve bugün ve her zaman Büyük İran milletinin ve dünyanın tüm özgün insanlarının ihtiyacıdır ifadesini kullandı.
İran İslami Şura Meclis Başkanı silahlı güçleri geçit töreninde düşmanların İran'a askeri saldırı gücünden yoksun olduklarını vurguladı. Muhammed Bagır Galibaf ayrıca kutsal savunmanın ülke için büyük ve muazzam bir kültür ürettiğini söyledi. Sepahniyuz'un bildirdiğine göre dün kutsal savunma haftasının başlaması nedeniyle Bandar Abbas Liman kentinde düzenlenen askeri geçit törenine katılan Galibaf, bugün silahlı kuvvetler, bölgede barış ve istikrarın tezahürü ve İslam Cumhuriyeti'nin ulusal iktidarının elçisidir ve onlarla gurur duyuyoruz dedi. Güneybatı Asya, Kafkaslar, Akdeniz kıyıları ve Afrika'nın bir kısmı dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde güvensizliklere şahit olduklarını işaret eden Galibaf, halbuki silahlı güçlerin iktidarı ve cihatları sayesinde ülkede güvenliğin var olduğunu ve bu güçlerin çalışmaları ile caydırıcılığın zirvesine ulaşıldığını belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı ayrıca silahlı kuvvetler bu alanda teçhizat, sanayi, bilim ve teknolojiyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almaktadır dedi.
İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetleri bu sonbaharda Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde orta tatbikat düzenleyecek. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetleri bu sonbaharda Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde deniz tatbikatı düzenleyecek dedi. Geçtiğimiz Ocak ayında 3 ülkenin katılımıyla 2022 Deniz Güvenlik Kemeri adlı ortak deniz tatbikatı düzenlenmişti. Bu tatbikat Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 17.000 kilometre karelik alanı kapsayan bir bölgede gerçekleştirilmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı bu gücün kuvvet ve muharebe gücü açısından en üst düzeyde olduğunu belirterek, İran topraklarına yapılacak bir saldırı silahlı kuvvetin öfkesinin patlamasına yol açacaktır dedi. İSNA'nın bildirdiğine göre Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pilot Hamid Vahidi, dün 31 Şehriver münasebetiyle Ordu ve İslam Devrim Muhafızların ortak hava geçit töreninde yaptığı açıklamada, 31 Şehriver'deki hava geçit töreni, İslami İran hava gücünün bir göstergesi ve İslami İran'ın kutsal nizamı düşmanların gözünde bir dikendir dedi. Tuğgeneral Hamid Vahidi açıklamasının devamında şöyle konuştu. İran her zamankinden daha güçlü, daha onurlu ve daha gururlu ve bugün düşmanların korktuğu şey caydırıcılık ve gerekirse saldırganlık gücü. Hava Kuvvetleri Komutanı sözlerini şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri bölgede iktidar, haysiyet ve güvenliği yaymaktadır. Yolu ve amacı güvenlik yaratmak ve küresel sömürgeciliğin zulmüne karşı durmak olan güçler ve bu yüzden hedeflerine ulaşmak için hiçbir girişimden çekinmeyecektir.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakire'nin katıldığı askeri geçit töreninde yeni bir balistik füze sergilendi. Dönemin Irak Baas rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan ve 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nın başlamasının 42. yılı dolayısıyla bugün Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni savunma ürünleri tanıtıldı. Geçit töreninde Rıdvan adı verilen orta menzilli ve ayrılabilir savaş başlığı taşıyabilen yeni balistik füze sergilendi. Sıvı yakıtlı, karadan karaya ve 1400 kilometre menzili olan Rıdvan sabit ve hareketli platformlardan fırlatılabilme kapasitesine sahiptir. Törende 1450 kilometre menzil içerisindeki hedefleri vurabilen ve karadan karaya ateşlenen Hayber Şeken Hayber Kırıcısı adlı balistik füze de görücüye çıkarıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin iddialarına dayalı olarak İran'a karşı gündeme gelen güvenlik taleplerin temelden geçersiz olduğunu söyledi. Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, yerel saatle Perşembe günü New York gezisinin 4. gününün gündeminin başında Amerikan medyasının bir grup üst düzey yöneticisiyle yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son tutumunun siyasi ve teknik olmadığı ve Batı ile Siyonistlerin baskılarından etkilendiğini ifade etti. Reisi daha önce incelenen ve temelsiz oldukları bizzat ajans tarafından belirlenen konulara benzer iddiaların tekrar gündeme getirilmesinin, sırf Bercam nükleer anlaşmasının ihyasını geciktirmek için siyasi bahaneler olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı geçmişle ilgili güvenlik sorunları kesin olarak çözülmezse, anlaşmadan kısa bir süre sonra batılı ülkelerin bu iddialara dayanarak İran'a karşı eylem düzenlemeyeceği için hiçbir garantisi yok, dedi. Cumhurbaşkanı gerçekçi ve adil bir anlaşmaya varmak için güven verici garantilerin sunulması, iddia edilen güvenlik meselelerin kapatılması ve yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasına bağlı olduğunu söyledi. Amerika ile direkt görüşmeye neden katılmadıkları sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Amerika ile direkt görüşmeleri tecrübe ettik ve tecrübeyle faydasız olduğunu anladık. Eğer Amerikalılar doğru söyleyip sadıklarsa kendi sorumluluklarını yerine getirsinler. Cumhurbaşkanı İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejim ve Filistin meselesi çözümü konusunda da şöyle bir açıklamada bulundu. Yahudi, Hristiyan veya Müslüman olma konusu gözetmeksizin tüm Filistinlilerin katılım ile düzenlenen özgür bir seçim sonucu iş başına gelecek olan bir hükümetin Filistin meselesini çözerek onların haklarını sağlayabileceğini sözlerini ekledi.
Cumhurbaşkanı Reisi yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin siyaseti ne doğrudur ne de batılıdır ve siyasi hayatımızı ve işlerimizin gidişatını hiçbir gücün egemenliği altında düzenlemeyeceğiz, dedi. İran'a bildiğine göre Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, New York'ta basın mensupları ile düzenlediği basın toplantısında hiçbir gücün egemenliğine girmeyecekleri ve hiçbir ülkeyi egemenliği altına almayacaklarını vurguladı. Reisi, günümüzde insan toplumu askeri güç ve para uğruna kendini toplumlara dayatmak isteyen ülkeler ve istikbardan mustarip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı İran nükleer çalışmaları ile ilgili bir soruya ise şöyle cevap verdi. Koruma dosyalarının çözüme kavuşturulmaması halinde tartışılan anlaşma sürdürülebilir olmayacak ve İran İslam Cumhuriyeti her zaman tehdit altında olacaktır. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği ile ilgili bir soruya da İran Cumhurbaşkanı şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti bu örgütün imkan ve kapasitelerinden özellikle ekonomik ve ticari alanlarda yararlanabilir. İran'ın Ukrayna'daki savaşla ilgili pozisyonu ile ilgili olarak savaş sona ermeli çünkü tüm anlaşmazlıklar diyalog yolu ile çözülebilir diyerek İran'ın savaş tarafları arasında ara buluculuğa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
İran Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'in tek taraflı davranışlara karşı ciddi bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. New York'a yaptığı ziyaretinin dördüncü gününün gündemini sürdüren Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, yerel saate göre Perşembe akşamı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, bu örgütün halkların sorunlarını çözümlemelerine yardım etmekteki rolünün önemini vurgulayarak, sorunların çözümü ve yabancıların iç işlerine karışmasını önlemekteki rolünün önemini işaretle, Birleşmiş Milletler'in büyük kurumlar değil, büyük güçlerin kurumu değil, gerçek anlamda milletlerin örgütü olması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'ni komşuları için zor zamanların dost olduğu niteleyerek, İran'ın Afgan göçmenlere barınma sağlama konusundaki insani eylemlerinin yanı sıra, bölge ve dünya için büyük bir tehlike olan terörle ciddi mücadelesine değinerek şunları kaydetti. Buna karşı NATO ve Amerika'nın bölgemize verdiği karşılık, savaş, yıkım, işgal ve cinayet olmuştur. Toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan mültecilere barınak sağlama konusundaki sürekli eylemlerini de takdir etti ve İran'ın Yemen ateşkesindeki rolünü takdire şayan olarak nitelendirerek Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin üzücü ve yapıcı olmayan eylem şeklinde değerlendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Ermenistan Başbakanı ile New York'ta yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgenin siyasi coğrafyasında herhangi bir değişikliğin önlenmesini vurguladığını söyledi. Ayetullah Reisi yerel saatle Perşembe günü New York ziyaretinin dördüncü gününde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ikili ve uluslararası sınırların korunmasına ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesine ve bölgenin siyasi coğrafyasında herhangi bir değişikliğin önlenmesine vurgu yapmakta. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sorunların müzakere ve diyalog ile çözülmesi gerektiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Şanghay oturumunda vurguladığımız gibi bölge yeni bir savaşı kaldıracak durumda değildir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede insan hakları konusunda Batı'nın ikili standardını eleştirerek insan hakları konusunda ikili standart insan hakları ihlallerinin en büyük örneğidir dedi. İran Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı bilgilendirme sitesine göre Seyit İbrahim Reisi, New York ziyaretinin 3. gününde Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Tahran-Helsinki ilişkilerin dostane ve gelişmekte olan ilişkiler şeklinde değerlendirerek, İran ve Finlandiya mevcut olan çeşitli kapasiteler göz önüne alındığında iki ülke arasındaki etkileşimler daha yüksek bir seviyeye yükseltilebilir dedi. Cumhurbaşkanı Amerika'nın sözleşmeleri ihlal etmesine rağmen İran'a karşı zalimane ve illegal yaptırımlara işaretle yaptırımların aşırı taleplerde bulunan ve zorba ülkelerin istek ve görüşlerini bağımsız ülkelere dayatmak amacıyla askeri saldırı politikasının devamı olarak yeni bir şekilde izlendiğini ancak yaptırımların İslam Cumhuriyeti'ni durduramadığını söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı da bu görüşmede şunları söyledi. Finlandiya ve İran'ın birbirleriyle iyi ilişkileri var ve ikili ilişkileri dostane ve genişliyor.
İnsan Hakları Komite Sekreteri Tahran'daki İsviçre Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Amerika'da hapisteki iki İranlı'nın durumu iyi değil dedi. İsviçre'nin İran İslam Cumhuriyeti'ndeki yeni Büyükelçisi Nadine Oliver Rey, Yargı Erki Başkanı Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komite Sekreteri Kazım Garibabadi ile bir araya geldi ve görüştü. Yapılan görüşmede Garibabadi tüm dünyada İranlı vatandaşların haklarının takipçisi olduklarını işaretle geçen yıl Amerika'nın yaptırımları devre dışı bırakmak gibi sahte bahanelerle herkesi de olumsuz koşullarda olan iki İran vatandaşını tutukladığını söyledi. Mehsa Amini'nin ölüm vakasının soruşturmasında ciddi, doğru ve hızlı soruşturmaya işaret eden Garibabadi, bazı Avrupa ülkelerinin siyasi yaklaşımını ve insan hakları mekanizmalarını eleştirirken, bazı Batı ülkelerin tutumları ve Birleşmiş Milletler'in bu konudaki insan hakları prosedürü siyasi amaçlarla yapılmakta ve insan hakları temeli bulunmamaktadır, dedi. Garibabadi, bazı Avrupa ülkelerinin elleri 17 binden fazla masum İran vatandaşının kanına bulanmış teröristleri barındırması ve İran vatandaşlarına yönelik terör eylemlerine kınamaması, bu ülkelerin insan hakları alanındaki ikili ve yıkıcı yaklaşımlarını göstermekte olduğunu sözlerine ekledi.
İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu son günlerde yaşanan düşmanın organize komplosuna eşlik etmeyen bilinçli İran halkını takdir ettiği bildiride günümüzde kendilerini halk için yas tutanlar olarak gösteren yeni nifak akımı ve düşmanları yaptırım çemberini daha da daraltan ve hatta ülkeye askeri saldırı teşvik edenlerdir dedi. İslam Devrimi Muhafızları bildirisinde ayrıca güçlü polis komutanlığı, değerli yurttaşlarımızın desteği ve ülkenin diğer istihbarat ve güvenlik güçlerinin işbirliğiyle toplumun ve halkın güvenliğini ve huzurunu korumada ve düşmanın komplosuna başarıyla karşı koymada bir altın yaprak daha eklemiştir denildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem denizler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Erivan'ın Bakü'yü ateşkesi ihlal etmekle itham etmesi konusunda. Ermenistan Savunma Bakanlığı bir kez daha Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temas hatlarında ateşkesi itham etmekle suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı yayımladığı bildiride, Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçlerinin 20 Eylül Salı günü hafif silahlarla Ermenistan'ın doğu bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Şimdiye dek ise Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Ermeni tarafın yönelttiği ithamları cevapsız bırakmıştır. Geçen hafta yaşanan askeri çatışmalar sonucu iki tarafta büyük zayiat yaşadı. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı toplam 80 Azeri askerin son çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Ermenistan ordusu da geçen hafta yaşanan çatışmalarda 207 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Son iki yılda Kasım Ateşkesi Anlaşması'nın imzalanmasının ardından kuşkusuz geçen hafta çatışmaları iki ülke arasındaki en ağır askeri çatışmalar sayılır. Bakü ile Erivan arasındaki 44 günlük askeri çatışmanın sona ermesinden ve 2. Karabağ Savaşı olarak bilinen Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderleri arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından, başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Bakü hükümeti yetkilileri, bazı yabancı politikacıların takviyesi ve yönlendirmesiyle Rusya'nın 10 maddelik anlaşmasına yeni bir madde eklemeye çalıştı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu maddeye dayanarak Ermenistan'ın güneyindeki Siyonik ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kadar 5 kilometre genişliğinde ve 60 kilometre uzunluğundaki koridorunu kontrolünü ele geçirmeye karar verdi. İlham Aliyev bu koridora Zengezur Koridoru adını verdi ve Türk hükümeti de bu iletişim yolunu Türk Koridoru olarak adlandırdı. Ermeni makamları son zamanlarda farklı şekillerde 2. Karabağ Savaşı'ndan önce Türk makamlarının Erivan hükümetinden bu tür koridorları almasını defalarca talep ettiğini duyurdu. Bu koridor meselesi daha önce de tartışılmış ve Türk hükümeti bu iletişim yolunu hep takip etmiştir.
Son zamanlarda İngiltere ve Siyonist İsrail ırkçı rejiminin Kafkasya bölgesine hakim olmak amacıyla bu iletişim yolunun ana tasarımcıları olduğu söylenebilir. Bu bağlamda insan hakları savunucusu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin siyasi analisti Anar Muhammedli geçtiğimiz günlerde Azatlık web sitesinde yayınlanan bir makalesinde şöyle yazdı. Azerbaycan Cumhuriyeti sözde Zengezur Koridoru hakkında net bir fikre sahip değildir. Resmi propagandaya göre bu proje sadece Nahçıvan'ı ana vatana bağlayan bir koridor değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan alternatif bir yol olacaktır. Bu iletişim koridoru ile bağlantılı olarak çeşitli analizler sorulmuştur. Ancak şurası kesin ki koridorun teslim edilmesi halinde Ermenistan komşu ülkelerden gelecek tehditlere ciddi şekilde maruz kalacak. Erivan hükümetinin yetkilileri de koridorun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredilmesine karşı çıkarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Nahçıvan'a sadece iletişim yolları üzerinden sadece 10 maddelik barış anlaşmasına dayanarak sağlamaya istekli olduklarını belirttiler. Kasım Anlaşması'nın 9. maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a geçmesi ve karşılığında Ermenistan'ın Laçin üzerinden Dağlık Karabağ bağlanması kararlaştırmıştır. Aslında bu haberleşme yolu Sovyetler Birliği zamanında da açıktı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin otomobil, demir yolları ve hava yolları içeren araçları bu güzergahlar üzerinden Nahçıvan'a bağlanırdı. Ancak mevcut durumda İlham Aliyev hükümeti Ermenistan'dan başka bir yol istemeye çalışıyor ki bu da Nikol Paşinyan hükümeti için Ermenistan'ın yıkılması anlamına gelebilir. Genel bir özetle söylemek gerekirse Azeri ve Ermeni güçlerinin temas hatlarında geçen hafta yaşanan ve halen devam eden çatışmaları Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçleri tarafından başlatıldı. Bu çatışmaların amacı Paşinyan hükümetine baskı yapmak ve onu İlham Aliyev hükümetine taviz vermeye zorlamaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Tacikistan'ın Kırgızistan suçlamalarına itirazı ile ilgili. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın tekfirci terörist unsurları kullanma ithamlarına tepki gösterdi. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, 21 Eylül Çarşamba günü yayımladığı bildiride, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri açıklamalarına tepki gösterdi. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı bu sahte ve sahteciliğe dayalı açıklamalar, gerçekleri saptırmaya yönelik açıklamalar, kamuoyunu saptırmaya yöneliktir. Bu tür sözler iki ülke içinde bu zor koşullarda gerginlik kaynağı olacaktır. Bunun sorumluluğu bu açıklamaları yapanların vicdanına aittir açıklamasında bulundu. Bu bağlamda Kırgızistan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri İmamoğlu, olağanüstü toplantıda Tacikistan ile sınır gerilimleri hakkında şunları söyledi. Bazı Kırgız askerleri vahşice öldürüldü ve bu olay muhtemelen bu çatışmalarda aşırılıkçı ve terör örgütlerinin güçlerinin varlığının bir işaretidir. Kırgızistan ve Tacikistan'da yayınlanan resmi istatistiklere göre son sınır çatışmalarında 40 Kırgız sınır askeri öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Öte yandan Tacik tarafı da 60 sınır muhafızını kaybetti ve 140 kişi de yaralandı. Sonuçta kısa süreli bir sınır çatışması sırasında iki komşu ülkenin 300'den fazla askeri öldü ve yaralandı. Orta Asya'da Sovyetler Birliği'nden bağımsız hale gelen ve hepsi birbirine komşu olan 5 cumhuriyetin son 30 yılda her zaman diğer komşu ülkelerle ortak sınırlar konusunda sorunlar yaşadığı göz ardı etmemeliyiz. Esas olarak bu çatışmalar ölümlere ve can kayıplarına neden olmuştu. Yani Orta Asya ülkelerinin sınır alanının olmaması ve sınırların belirsizliği bu ülkelerin sınır muhafızlarının birçok kez birbiriyle çatışmalarına yol açmıştır. Sınır çatışmalarının tarzından ve kullanılan silahların türünden savaşın tarafları arasında olup bitenlerden yola çıkarak şunu söylemek gerekir ki, sınır çatışmalarının temel kökleri bu ülkelerin geçmiş tarihlerinden gelmektedir. Orta Asya Cumhuriyetlerin sınırları üzerindeki anlaşmazlıklar, Sovyetler Birliği politikacıları tarafından belirlenen bu ülkeler arasındaki sınır çizgisinden kaynaklanmaktadır.
Bu yüzden 30 yıllık bağımsızlıktan sonra bu bölge ülkelerinin sınır sorunları ciddi bir şekilde devam ediyor. Bu gerilimlerin ortaya çıkması yabancı egemen ülkelerin Orta Asya'daki varlıklarını ve etkilerini tesis etmelerini kolaylaştırmaktadır. Orta Asya sorunlarının birçok analisti ve uzmanı şuna inanmaktadır. Bu bölge ülkelerinin sınır sorunlarının devam etmesinin ve bu zararlı sorunların kalıcı olmasının asıl ve gerçek nedeni Orta Asya Cumhuriyetlerinin başkanlarının sınır anlaşmazlıklarını sona erdirmek için siyasi irade göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. Stratejik meselelerin uzmanlarına göre Avrasya'nın kalbindeki Orta Asya'nın jeolojik ve geniş bölgesi nispeten sakin görünüyor. Ancak Sovyetler Birliği'nden kalan sınır ve etnik farklılıkların varlığı bu bölgeyi her an patlayabilecek sönmüş bir yanardağ haline getirmiştir. Aslında görece sakin olmasına rağmen Orta Asya bölgesi her an güvensizlik ve istikrarsızlık yaşama olasılığına sahiptir. Yani mevcut durumun devam etmesiyle birlikte Orta Asya bölgesi küller altındaki bir ateş gibi hareket etmiş ve her an bir güvensizlik ve istikrarsızlık ihtimali yaşama potansiyeline sahip olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Mer 1401, Hicri Kameri 26 Safer 1444 ve Miladi 23 Eylül 2022 Cuma. ...120 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Mer 1281'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu ve inkılap rehberi İmam Hümeyni İran'ın Hümeyn kentinde dünyaya geldiler. Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi'nin nezdinde harici dersleri öğrenen İmam Hümeyni, Kum İlmiye Havzası'nın kurulmasının ardından bu kente gittiler ve burada Şeyh Ali Ekber Yezdi ve Muhammed Ali Şahabadi gibi alimlerden dersler aldı. İmam Hümeyni doğduğu kent olan Hümeyn şehrinde halkın sığınağı ve dini konularda hidayetçisiydi. Çok üstün bir zekaya sahip olan İmam Hümeyni, zamanın ilimlerini ve Arap edebiyatı, mantık, fıkıh, usul ve bunun gibi dini ilimleri çocukluk ve gençlik döneminde öğrenerek Hicri Şemsi 1298'de Erak İslami İlimler Havzası'na gitti. İmam Hümeyni kapitülasyon yasasına itiraz etmekten dolayı Türkiye ve Irak'a sürgün edildi ve ardından Paris kentine hicret yaptılar. İmam Hümeyni nihayet Hicri Şemsi Behmen 1357'de İran'a döndüler ve İran İslam Cumhuriyeti nizamını kurdular. İmam 10 yıllık liderliği sırasında inkılap sonrası ve savaş sırasında yaşanan korkunç olaylarda İslam inkılabına önderlik etti. İstikbar karşısında adalet çağrısı yaptı. Nihayet bu büyük ilim ve amel sahibi ve mücahit Hicri Şemsi 14 Hordat 1368'de 88 yaşında vefat etti ve dünyada eşi benzeri olmayan görkemli bir cenaze töreninden sonra Tahran'daki Beş Zehra mezarlığında defnedildi. ...145 yıl önce bugün 23 Eylül 1877'de Fransız müneccim ve Neptün gezegeninin kaşifi Orion Louvre'ye hayata veda etti. Çalışmalarını tamamladıktan sonra önce kimya deneyleri yaptı. Ancak astronomiyle tanıştıktan sonra astronomiyle ilgilenmeye başladı ve Mars ve Uranüs hakkında araştırmalar yaptı. ...1843'te Louvre'ye güneş sisteminde bir gezegenin varlığını kanıtlamayı başardı ve konumunu bir dereceden daha az bir yaklaşımla belirledi. Bu gezegen daha sonra tanımlandı ve Neptün olarak adlandırıldı. Neptün gezegeninin keşfi birçok tartışmaya neden oldu ve onu çok ünlü yaptı. ...347 yıl önce bugün 23 Eylül 1675'te Fransız yazar ve edip Valentin Conrad 72 yaşında hayata gözlerini kapattı. ...90 yıl önce bugün 23 Eylül 1932'de Suudi Arabistan ülkesi kuruldu ve Abdülaziz bin Suud ülkenin kralı oldu. ...83 yıl önce bugün 23 Eylül 1939'da Avusturyalı psikolog Sigmund Freud hayata veda etti. Sigmund Freud insanın ruhsal sorunları konusunda geniş araştırmalarda bulundu ve bu konuda yeni teoriler sundu. İnsanın düşünce ve eylemlerinin kaynağının bilinçaltı olduğuna inanıyordu. Bu nedenle Freud psikanalizin kurucusu olarak anılmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında.
Yeni Asya,
İsrail ile ilişkiler tam gaz.
Ve Yeni Çağ,
merkez bankalarının ateşle imtihanı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir 21 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan ne diyor, partisi ne anlıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'nin seçim kampanyası halka hükümdar değil hizmetkar olarak gitmeye tevazusu üzerine kurulacakmış. Strateji Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK'da bizzat dikte etmiş. Abdülkadir Selvi yazdı, talimat açık, halka konuşurken ayaklar yere değecek. Peki bakanlar, parti propagandistleri ne anlıyor? Sondan başlayarak birkaç örnek diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tarım Bakanı Kirişçi 2023 seçimlerinin nasıl kritik olduğunu anlatırken öbür tarafa gittiğimizde soracaklar diyor. Kabir melekleri Nekir ve Münker Rabbin kimden sonra 2023'te Türkiye'de kime oy verdin diye mi devam edecek sorguya? Erdoğan'ın istediği mütevazi yaklaşıma benziyor mu? Bakan Nebati gıda fiyatlarında başladığını öne sürdüğü düşüş eğilimini Recep Tayyip Erdoğan etkisine dayandırmıştı. Bu mu yüksekten uçmayan propaganda? Ya da Bakan Kara İsmailoğlu'nun Erdoğan'a layık olmak için çalışıyoruz beyanı. Ne yetki istendiyse veren, ülkeyi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye emanet eden halka layık olma çabası yok mu? Bakanlar kendilerini milli iradeye beğendirmese de olur mu? Veyahut Erdoğan otobüsle cenazeye götürecek bir İngiltere daha icat edilmedi diye kasılan yazarı alın. Hani Erdoğan'ın Şanghay beşlisiyle dünya lideri pozuna sen nasıl bir kralsın ya tezahüratı döşenen Sabah yazarını. Bombastik şişinmeler değil mi bunlar? Halkın çıkarlarını bir zümreye, seçkinlere karşı savunma iddiasıyla halka gidecekseniz, halkın iktidarını bir kişiye, liderin şahsına indirgemezsiniz. Halkın arasına halktan görünmek için kıyafet değiştiren ekipler çıkarmanız gerekiyorsa bir terslik vardır. Ben ne söylüyorum, tamburam ne çalıyor deyiminde ifadesini bulan bir terslik. Farsça orijinali şöyle bir şeydi. Men çi guyem, tanburem çi guyet.
Jale Özgen Türk 21 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde açlık modeliyle bir yıl başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Akşam evde köfte yaptık. Yarım kilo kıyma aldım 67 lira. 3 ekmek 12 lira. Salatalık malzeme 30 lira. 4 kişilik bir aile evde bile köfte yaparken cebinden çıkan para 150 lirayı buluyor. Senin masallar güzel ama gerçekler bu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin pembe tablolarla anlattığı Türkiye modelinin bedelini ödeyen bir yurttaşın sosyal medyadaki sözleri böyle. Geçen yılın Eylül ayında aynı sofraya 50 TL harcayarak oturan ailenin bir yılın sonunda yaşadığı şokun özeti bu, diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Bugün hükümetin önemsemediği açlık sınırı 6.890 lira, yoksulluk sınırı 22.442 lira. Bir yılda Türkiye dünyanın en büyük 20 ülkesi arasındayken bugün 21. sıraya gerilemiş durumda. orta sınıfı yok eden, yoksulluğu katmerleyen bu politikalar bundan tam bir yıl önce başladı. O güne kadar faize mesafeli olsa da ekonominin gereklerini uygulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz sebep enflasyon netice tezini yüksek sesle gündeme getirdi ve bunun üzerine kurulan politikalar Türkiye modeli adıyla yürürlüğe girdi. Politikaların hedefi ihracat ve üretimi desteklemekti. Böylece istihdam artarken cari açık da sona erecek, Türkiye'nin dövize bağımlılığı azalacaktı. Bunun için ilk adım olarak faizler düşürülmeye başlandı. Üretimi desteklemek amacıyla ortaya atılan faiz indiriminin asıl nedeninin ise dini referans NAS olduğu Erdoğan tarafından açıkça ilan edilmiş oldu. Faiz düşecekti. Bugün kamu bankaları eliyle %21 olarak verildiği söylenen kredilerin faizi komisyonlarla %30'ları geçiyor ama kredi veren banka bulunursa. Bu modelin kazananı belli. %500 kar artışı ile bankalar, gayrimenkul yatırımcıları, paradan para kazananlar. Onlar bile yüksek enflasyon nedeniyle tedirgin. Yurttaşı bir yıldır inim inim inleten enflasyon %80'lere fırladı. Tabii resmi olarak. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAK tarafından yapılan hesaplarda ise enflasyon %180'lerde. Dövizin patlaması ile ucuzlayan memlekette konutlar, şirketler yabancılara geçiyor. Kiralar enflasyonla ulaşılamaz halde. Ev sahibi olmak hayal olmuş. Barınma krizi yaşanıyor. Adına ekonomi çevrelerinden kimsenin model diyemediği politikaların en büyük darbesini ise Türkiye'nin geleceği gençler ve okul çağındaki çocuklar yiyor. Gençler umut göremediği ülkeden başka ülkelere gidiyor. Okulların açılmasıyla gündeme gelen başka bir sorun ise yürek burkuyor. Her 4 çocuktan biri okula aç geliyor. Geçinemeyen asgari ücretli çocuğuna beslenme için harçlık veremiyor. Kantinden tost bile alamayan çocuklar sınıflarda bayılıyor. Hükümetin soruna duyarsız kalması yüzünden imza kampanyaları düzenleniyor. Beslenme hakkının her çocuğa devlet tarafından sağlanması isteniyor. Her çocuğa bir öğün yemek verilmesi talep ediliyor. Yapılan harcamalar göz önüne alınırsa hiç de zor değil. Çocukların fiziksel gelişmeleri geride kalıyor. Bu sorun pandemiyle başladı. Derin yoksulluk ağı, kurucularından Hacer Foucault'un sürekli gündeme getirdiği sorun artık daha büyük. Türkiye dünyada en mutsuz ülkelerden biri. 149 ülke arasında 104. sırada. Oysa bir ekonomik modelin başarısı ülkede yaşayan insanların mutluluğu ile ölçülmez mi?
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır 21 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde alkışlanacak projeye alkış başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'yi idare edenlerin yapması gereken bir işi İstanbul'daki bir lise öğrencisi yapmış dense yeridir. Habere göre bir lise öğrencisi sokak kitapları kütüphanesi projesi başlatmış ve başta öğrenciler olmak üzere herkesi kitap okumaya çağırmış diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
İlgili haber kısaca şöyle. Demir Saraç, öğrenim gördüğü programın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında sokak kitapları kütüphanesi projesini başlattı. Kitapların daha çok insana ulaşması için şehrin görünen yerlerine bırakılarak bağışlanmasını temel alan proje kapsamında bir yıl içinde yaklaşık 1000 kitap yeni sahibini buldu. Projenin çıkış noktası şöyle anlatılmış. İlkokuldan bu yana bize kitapların asrın değişiminde ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. Ama ne yazık ki herkesin kitaba erişimi olmuyor. Projeyi başlatma amacım kitaba erişimi olmayanların kitaba erişimini sağlamak. Bu sebeple kişi başına düşen kitap sayısını artıramıyorsak kitap başına düşen kişi sayısını artırmayı hedefleyerek projeyi başlattım. Saraç, açtığı sosyal medya hesabı sayesinde Türkiye'nin farklı yerlerindeki insanların da projeye destek verdiğini belirtmiş. Projeye destek verenler sayesinde yaklaşık 1000 kitaplık bir bağışa ulaşılmış. Kitap bağışının da bir kuralı var. Öncelikle kitabın projeye bağlı olduğunu belirlemek amacıyla içine konulacak bir bilgilendirme yazısının konulması, kitabın şeffaf poşet ile sarılması ve insanların görebileceği herhangi bir yere bırakılması gerekiyor. Bu Türkiye'deki herhangi bir yer olabiliyormuş. Kitap okumayı teşvik eden her proje ve kampanya alkışı hak eder. Dolayısıyla böyle proje ve programları da alkışlamak gerekir. Kitaba ulaşmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bunun bir sebebi kitapların pahalı olması ise belki de daha önemli bir sebep sosyal medyanın insanları bir bakıma esir almasıdır. Kitap okumayı teşvik eden programlar her geçen gün azaldığı için insanların kitaplara ulaşması da zorlaşıyor. Bu sebeple böyle projelerin sayısının artması gerekiyor. Kitap ve okuma gündeme geldiğinde her defasında hatırlatıldığı üzere bu işe aileden ve okullardan başlamak en kestirme yoldur. Acaba okullarımız kitap okuyan öğrencilere ne gibi pozitif ayrımcılık yapıyor? Oysa kitap okuyanları bir bakıma el üstünde tutmak icap eder. Belli kurallar koyup kitap okuyan öğrencilerin yurt içi ya da yurt dışı gezilerle ödüllendirilmesi acaba çok faydalı olmaz mı? Bu noktada kütüphaneleri de çok daha aktif hale getirmek boynumuzun borcu olsa gerek. Son zamanlarda pek çok okulda yeni kütüphaneler açıldı ve açılıyor. Fakat buralardan yeteri kadar istifade ediliyor mu? Yoksa çocuklar kitapları karıştırmayın, rafları bozmayın diye öğrenciler fırçalanıyor mu? Okumak, okumak, okumak. Faydalı eserleri tekrar tekrar okumak en iyisi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Hadid suresinin bitmesiyle birlikte bu haftadan itibaren Mücadele suresinin sade ve kolay yorumuna başlıyoruz. Bu sure Medine'de nazil olmuş ve 22 ayetten ibarettir. Daha çok aile ve sosyal ilişkiler üzerine olan bu sure, adını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden biriyle konuşmasından almıştır. Şimdi hep birlikte Mücadele suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُونَ غَفُورٌ
Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah, halkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlara zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. İslam'dan önceki Araplar arasında var olan geleneklerden biri, bir erkeğin eşinden öfkelendiğinde ona "Sen bana annem gibisin" demesiydi. Böylece erkek bu cümle ile hiç de uygun olmayan bir şekilde eşini boşardı. Böylece kadının başka erkeklerle evlenmesini engellerken aynı zamanda kendi eşiyle de beraber yaşamasına imkan vermezdi. Bu tür boşanmaya zihar denirdi. İslam'ın ilk yıllarında Medine erkeklerinden biri eşine büyük öfke duyunca eşi hakkında böyle bir cümle kullandı. Fakat kısa bir süre sonra söylediklerinden pişman oldu. Eşi sorunu çözmek için Allah Resulü'nün yanına gitti ve o hazretle konuşmaya başladı. Fakat Resulullah Allah tarafından herhangi bir hüküm gelmediği sürece onun eşine haram olduğunu buyurdu. Adam bu sorunu çözmek için Allah'a sığındı ve ilahi dergaha yakardı. Fazla bir süre geçmeden bu ayet nazil oldu ve şöyle buyurdu. Eşi anneye benzetmek yanlış bir benzetmedir ve Allah böyle bir şeyi kabul etmez. Böylece İslam bu tarz boşanmayı yasak ilan etti ve onu resmi boşanmanın şekillendiren biri olarak kabul etmediğini duyurdu. Bu ilahi ayetler bize şunları öğretiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halkın arasındaydılar ve halk o hazrete ulaşabilirdi. Bu yüzden kadınlar ve erkekler yaşadıkları sorunlar için o hazrete başvurabilirlerdi. Cahiliye döneminde toplumda kadınlarla ilgili bazı gelenekler ve töreler çok zalimaneydi ve İslam ise onları bertaraf etmek için uygun çözümler sundu. Yüce Allah insanların sosyal ve aile ilişkilerini agahtır ve ona göre adil kurallar belirlemiştir. Erkekler ve kadınlar birbirlerine iftira atmamalı, kötü ve çirkin sözler sarf etmemelidir. Zira aile ilişkilerini halal getirir. Şimdi hep birlikte Mücadele suresinin 3 ve 4. ayetlerini dinliyoruz.
وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
Kadınlardan zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce art arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edilseniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Zihar boşanma ile ilgili önceki ayetlerin devamında bu ayetler şöyle buyuruyor. Bu cümleyi söylemekle artık eşler arasında boşanma ve ayrılık yaşanmıyor ve boşanma tarzı İslam'ın belirlediği şekilde gerçekleşir. Fakat eğer bir erkek bu cümleyi eşine söyler ve gerçekten böyle bir niyeti varsa, bir daha tekrarlanmaması için cezalandırılmalı ve başkalarına ibretlik olmalıdır. Böyle bir erkeğin cezası bir köleyi satın alarak Allah yolunda onu azat etmesidir. Maddi gücü buna yetmiyorsa 60 gün oruç tutmalı. Eğer sağlık ve fiziki durumu buna elverişli değilse en az 60 kişiyi doyurmalıdır. Öyleyse bunlardan her birini yaptığı takdirde tekrar eşine dönebilir ve karı koca normal yaşamlarına devam edebilirler. Bu mübarek ayetler bizlere öğretiyor ki, İslam kadınlara zarar veren yanlış geleneklere karşı mücadele ederken, eşlerine böyle bir zulmü reva gören erkeklere de cezalar belirlemiştir. Şüphesiz bu cezalar aile temelini güçlendirmek bağlamındadır. Konuşmak sorumluluk getirir ve eşe karşı her türlü yanlış söz söylenmemeli. İslam köleleri azat etmek için her fırsatı kullanır. Böylece bu olayın kökü yavaş yavaş kazınır. Cezalar çeşitli olmalı ve derecelendirilmelidir ve hatta yapan kişinin cismi ve maddi durumu ile uygun olmalıdır. Şimdi Mücadele Suresinin 5 ve 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûlehû kubitû kemâ kubitellezîne min qablihim ve kad enzelnâ âyâtin beyyinâtin ve lil kâfirîne azâbun muhîn. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Geçen ayetler cahiliye dönemi ve ilahi ahkama karşı olan geleneklere uymanın dünyevi cezaları ifade edildi. Bu ayetler ilahi haddi aşmanın uhrevi cezalarına işaretle şöyle buyuruyor. İlahi ahkam ve taalime karşı çıkmak ve muhalefet etmek küfre sapmaya sebep olur ve dünyada insanın sonunun kötü olmasına neden olur. Zira açık ilahi ayetlere kayıtsız kalmak anlamında olur. Fakat asıl ceza kıyamete aittir. Zira Allah onların çirkin amellerini asla unutmaz ve onlara hatırlatır. Bu konu onların rezil olmasının ardından da daha ağır ilahi cezalara düşmelerine neden olur. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. İlahi talim ve emirler açıklanıp hüccet tamamlanınca onlara karşı her türlü muhalefet ve engel oluşturmak insan için dünyada ve ahirette kötü sona sebep olur. Peygamberlerle mücadele etmek Allah ile mücadele anlamındadır ve Allah ise onun için aşağılayıcı ve zor cezalar belirlemiştir. Kıyamette suçluya önce suçu anlatılır. Böylece suçunun ve cezasının ne olduğu anlatılır. Ardından kötü amellerinin cezası çektirilir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal savunma kültürü, bileşenleri ve özellikleri.
Hicri Şemsi 31 Şehriver, Miladi 22 Eylül, Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı dayattığı savaşın başlangıcı yıl dönümü olarak İran'da Kutsal Savunma Haftası'nın ilk günü olarak takvimlere geçmiştir ve Hicri Şemsi 31 Şehriver 6 Mey günler arasında devam etmektedir.
Bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizde kutsal savunma kültürü, bileşenleri ve özelliklerini kısaca değinmek istiyoruz.
Irak Baas rejiminin Eylül 1980'de İran'a saldırısının yıl dönümündeyiz. İranlı kadın, erkek ve gençlerin direnişi ve destansı hareketleriyle İran halkının tarihi geçmişinde altın yaprak yaratan bir saldırı. 8 yıllık savaşın İran'a dayatılması, İslam inkılabının zaferinden sonra İran halkının özgürce yaşaması ve küresel istikbarla savaşması için ikinci birlik ve hareket dalgasını beraberinde getirdi. 8 yıllık kutsal savunma, onur, inanç, sevgi, cesaret, beceriklik ve fedakarlık gibi değerler savaşın sayısız acısının kalbinden billurlaşarak ortaya çıktı. 8 yıllık kutsal savunma, İslami vatan, inkılap ve mektebini savunma yolunda yiğitlik ve şehadet mertebesine nail olan ve İslam inkılabı düşmanlarına kendi hedeflerine ulaşmada başarısız kılan bir milletin sebat, yiğitlik ve fedakarlık hikayesidir.
İran, saldırgan Irak Baas rejiminin saldırısına karşı iman gücüne dayanarak İmam Hümeyni'nin eşsiz rehberliği, yeni savaş taktikler ve halkın karşılıksız desteği ve geniş çapta savaş meydanlarına katılması ile saldırgan Baasçı ordu güçlerin kendi topraklarından sürmeyi ve Irak'ın cani diktatörü Saddam'ın amaç ve hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başardı. 8 yıllık savaş, iki kutuplu dünya ve soğuk savaş dönemindeki en nadir ve en müstesna savaşıdır. Dönemin iki süper gücünün pratikte aynı cephede yer aldığı ve Irak'taki Baas rejimine kapsamlı destek sağladığı bir savaş.
Irak'ın Baas rejiminin İran ile 8 yıllık savaşı, tanımı, temeli, niteliği, sınıflandırılması ve motivasyonu bakımından diğer savaşlardan farklıdır. Tabii ki İran ve Irak arasındaki savaş, İranlılar için sadece iki ülke arasındaki çatışmadan ibaret değildi. Bu savaş, İran halkı açısından hak ile batıl savaşıydı. Zira bu savaş İran'a dayatılmıştı. Fakat dayatılan savaş İran halkını teslime zorlayamadı. İran halkı Yüce Allah'a tevekkül ederek saldırgana karşı yiğitçe direndiler.
Genellikle savaşların başlangıcında her iki taraf savaşmak için tam veya kısmen hazır durumdalar. Halbuki İran, İslam inkılabının zaferinden daha 19 ay geçerken bir savaşa girmek için gerekli zihinsel ve pratik olarak hazır değildi. İranlı savaşçıların kutsal savunmadaki motivasyonu maddi sebepler değildi. Zira onlar Allah rızası için tehlike meydanına ayak basıyorlardı. Tam da bu mesele onların 8 yıllık savunmadaki zaferlerinin sebebidir. Bu savaş konvansiyonel savaşlardan farklıydı. Zira bu savaşın bir tarafında en az olanaklarla tüm dünyaya karşı direnen savaşçılar vardı. Buna ilaveten halkın savaşa verdiği destek ise şaşırtıcıydı.
İmam Hümeyni'nin manevi ruhu büyük bir kitleyi savaş meydanına taşıyordu. Savaşçılar ise ne para ne de makam peşindeydiler. Onlar ilahi ve şer'i görevlerini yerine getirmek istiyorlardı. Bu savaşın en önemli özelliği Allah'a olan inançtı. Allah'a eksen alan İran savaşçıları dünyadaki diğer orduların aksine tüm anlarını Allah'a odaklandılar. Bu ise onların toprağı fethetmeyi ilk hedef olarak bilen diğer stratejilerin tersine bunu ikincil hedef olarak görmelerine sebep oldu ve bu konu tüm insanlık tarihinde eşsiz bir olaydır.
İmam Hümeyni, İranlı savaşçıların bu özelliğini işaretle sadece Allah'a iman ve İslam yolunda şehadete olan aşk ve fedakarlık ve özveri ruhu onların bu eşit olmayan savaşındaki silahlarıydı buyurdu. İslam inkılabının büyük önderi bir başka yerde de şöyle buyurdu. Bizim halkımızı muzaffer kılan Allah'a iman ve şehadet aşkıydı. İran halkının hiçbir şeyi yoktu ve inancı vardı ve inançları tüm güçleri yendi.
Evet, her şeyin merkezinde Allah, her şeyin başında onun rızası varsa şüphesiz zafer getirir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Âl-i İmran suresinin 139. ayetinde şöyle buyuruyor. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Evet, aslında Allah'a iman ve inanç İranlı savaşçıların kanlarının son damlasına kadar fedakarlık yapmalarına sebep oluyordu.
Sekiz yılı kutsal sarma yıllarının bir diğer özelliği İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ve Aşura olayının İranlı savaşçıların Bağızçı Irak ordusuna karşı savaşını etkilemesiydi. İslam tarihinin asırlar süren mücadelesi boyunca hiçbir inkılap ve hiçbir hareketin İslam inkılabı ve hiçbir sahnenin kutsal sarma sahneleri kadar Aşura inkılabı ve Hüseyin-i Kerbela'ya benzemediği söylenebilir. Kutsal savurma cephelerinde binlerce olay bugünü dünde Aşura'ya bağlıyor ve Kerbela kokusunun duyulmasına sebep oluyordu.
Sloganlar, vasiyetnameler, operasyonlar, operasyon isimleri, operasyon geceleri, mektuplar, mezar yazıları, rehber ve imam ve savaşçıların muktedasının sözleri, şehit aileleri, hatıralar ve cephelerdeki sahneler, söz konusu tarihin iki kesitinde ilginç ve düşünülmesi gereken bağların olduğunu gösteriyordu. Bu bağlamda yapılan araştırmalar ve ortak yönlerinin gösterilmesi sadece Aşura kültürünün hayatı ve etkinliği ve doğurganlığını anlatmakla kalmıyor. Üstelik kutsal savunma yılları ve İslam inkılabının sağlığı, azameti, saygınlığı ve kutsallığını gösteriyor.
8 yıllık kutsal savunma yıllarında İranlı savaşçılar her şeyi Kerbela ile ölçtüler ve Kerbela aynasında en ufak aynadan Hazreti Ali askerden, Aşura'nın en güzel aynası Hazreti Hüseyin aleyhisselama kadar kendilerini gördüler. Savaş meydanlarında savaşan yaşlıların yüzü Habib bin Mezahir'i andırıyordu. Genç erişkinler Kasım'a benzetilirdi. Komutanlar Ebu'l-Fazl ve gençler Ali Ekber'e. Cephelerden ailelere ulaşan mektuplarda Zeynep'in sabrına tavsiye ediliyordu. Hatta bombardımanlarda ve füze saldırılarında şehit olan çocuklar ise Ali Asker'e benzetiliyordu.
İslam inkılabı ve özellikle 8 yıllık kutsal savunma dönemindeki önemli konu halk ve savaşçıların İmam Hümeyni ile Ebu Abdullah aleyhisselam ve savaş cephelerini Kerbela ve Aşura arasında buldukları benzerliklerdir. Belki de bu kavram ve ince bakış hareketimiz Hüseyinidir, rehberimiz Hümeyni'dir sloganında gizlidir. İmam Hümeyni'nin Resulullah Efendimiz'in hanedanından olması ve onun sözleri ve siyerinin aynı yolu ve sözleri andırması halkın böyle düşünmesine sebep oluyordu. İmam Hümeyni Aşura hareketinden ve cephelerin, savaşçıların, şehitlerin ve insanların İmam Hüseyin aleyhisselam ashabına benzerliğinden defalarca bahsetmiştir.
Tahran Radyosu.
İranlı savaşçılar da böyle bir inançla kendilerini aynı yolda buluyorlardı. Kutsal savunma yılları şehitlerinden biri vasiyetinde şöyle yazıyor. Bizleri sıcak ve rahat yataklarımızdan çıkartıp aşkla savaş meydanına getiren, zorluklara cani gönülden katlanmamıza ve maşuk vuslatının şevkiyle can pahasına direnmemize sebep olan bu cazibe nedir? Gerçekten bunca güzellik bizim pastarlarımızın mücadele sahnesindeki azametinden hayrete düşmüştür ve bunca fedakarlık ve özverinin sebebi ise maddi ve dünyevi kriterlerle ölçülmelidir. Halbuki bizim mantığımız maneviyat ve aşk mantığıdır ve tıpkı bir mum gibi eriyip aydınlatmaktadır. Şimdi bizler savaş siperlerimizden zamanımızın Hüseyin'in yardım talebini duyduk ve lebbek diyerek aşkla şehadet meydanlarına koştuk. Belki Allah evliyalarına ulaşma başarısını bize nasip eyler.
Kutsal savunma döneminin önemli özelliklerinden bir diğeri ise İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve başkumandan İmam Hümeyni'nin eşsiz rolüydü. Öyle bir lider ki manevi konuşmalarıyla insanın insanlığını bir başka şekilde yarattı. Kendini yetiştiren insanları yarattı ve kalemi ve Mesih ruhuyla şehitler yarattı ve onlara örnek oldu. Öğretileriyle savaşı toprak savaşından inanç savaşına çeviren İmam Hümeyni'nin bu becerisi kutsal müdafaanın önemli özelliklerinden biridir. İmam, savaşı coğrafi ve sınır tanımayan şirk ve küfrün var olduğu müddetçe sürebilen dini ve inanca dayalı bir savaş olduğunu belirtiyordu.
Nitekim İmam şöyle buyurdu: "Biz şimdi dinimiz için savaşıyoruz. Toprağımız için savaşmıyoruz. Savaş hangi gün biterse biz o gün güler yüzle Irak halkını kucaklarız ve artık savaş olmayacak. Bizim savaş İslam ve küfür savaşıdır. Bir ülkenin başka bir ülkeyle savaşı değil." Şia mezhebinde veli-i fakihe itaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat doğrultusunda tanınırsa, rehberin bir tek işaretiyle savaş meydanları bilinçli seçim ile karşılaşıyor ve sıradan sonuçların ötesinde getirileri olur. İmam Hümeyni şehitlerin modeli ve muktedaları olarak şehadet talep güçlerin hidayeti ve komutanlığı ve toplumda gönüllü seferberlik düşünce kültürünün ihyasında büyük rolü vardı.
Kutsal savunma döneminde çeşitli etnik gruplar, kültürler, diller ve mezheplere sahip olan İran, tarih boyunca eşsiz bir vahdet ve ulusal birliğe ulaştı. Tüm İran, yekpare ve kendiliğinden İmam Hümeyni'nin liderliğinde tek bir hedef uğruna hak ile batıl savaş meydanına gittiler ve bu birlik ve vahdet daha da yoğun ve iyi olarak halen devam ediyor ve bu da savaşın bereketlerindendir.
Gençlere inanmak, kutsal savunmanın bariz özelliklerindendi. Dünyanın başka hiçbir yerinde sivillerin bunca etkin ve geniş çapta savaş meydanına akın etmeleri görülmemiştir. Fakat kutsal savunma yıllarında 13 yaşındaki gençten 70 yaşındaki yaşlı adama kadar herkes kendi iradesiyle inancını savunmaya gelmiş ve dünyayı bunca yüksek moral ve motivasyondan hayrete düşürmüştür. 8 yıllık savaşı kutsal kılan kültürün bir diğer özelliği de zorbalar ve zalimlerin egemenliği altına girmek istemeyen diğer hürriyet düşkünü ülke ve milletlere örnek olmasıdır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı ise parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Galibaf düşmanlar, İran'a askeri saldırı gücü yok. İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat yapacaktır. Hava kuvvetleri İran topraklarına saldırmak silahlı kuvvetlerin öfke patlamasına neden olur. Geçiş töreninde İran'a yeni balistik füze Rıdvan sergilendi. Reisi İran'a karşı iddia edilen güvenlik talepleri geçersiz olduğunu bildirdi. Reisi bölgede coğrafi değişikliği kesinlikle kabul etmeyiz. Garibabad'ı Amerika'da tutuklu bulunan iki İranlı'nın durumu iyi olmadığını söyledi. Devrim hafızları İran halkının bilincini takdir etti. Hamas direniş devam edeceğini belirtti.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.